Ayrım 5. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sivil Atasoy. Sayfa 55. Meleklerin kör gözleri. Biri imam, diğeri bakkaldı. İmamın adı Ramazan'dı. Yaşı 79. Bakkalınki Enver'di. Yaşı 56. 1 Ekim günü polisi karşılarında buldular. Hakkınızda şikayet var, karakola buyurun dedi polisler. Sonra ikisi, kardeş, üç küçük çocuğun anlattıklarını okudular. Bizi camiye temizliğe çağırdı bu ikisi ve kötü şeyler yaptılar. Hemen tutuklandı Ramazan'la Enver. 54 yıl hapis istedi savcı. Ne imam anladı olan biteni ne de bakkal. Adana'nın Dağlıoğlu mahallesindeki cehennem neyse ki sadece ilk duruşmaya kadar sürdü. Yalan söyledik dedi çocuklardan kardeş olanları. Ben kardeşlerin etkisinde kalarak öyle söyledim. Bana kimse bir şey yapmadı. Üstelik camiye bile gitmedim dedi üçüncüsü. Aileler şikayetten vazgeçti. Delil de yoktu. Ramazan'la Enver'i serbest bıraktılar. Çocuklar neden yalan söyledi bilinmez. Belki Enver haklıydı. Çocuklar bazen bakkala gelip bir şeyler çalıp kaçıyordu. Ben de onlara kızıyordum diye anlatmıştı karakolda. Şikayetten önceki akşam da çocuklardan C'nin annesi gelip seni rahatsız ediyor mu diye sormuştu. Belki C'nin annesi intikam almak istemişti bakkaldan. Belki olay doğruydu da bir nedenle şikayetten vazgeçilmişti. Her ne olduysa oldu ama Ramazan'la Enver o günden sonra çocuk görünce yollarını değiştiriyorlardır herhalde. Bir de çocuk görünce yollarını değiştirmek için 10 yıllarını demir parmaklıklar ardında geçirmiş olanlar var. Bir de onlar kadar sabırlı olmayanlar. Çocuk istismarıyla suçlanmayı onuruna yedirememiş ve canına kıymış olanlar. Çocuktan alma haberi. Her görgü tanığı yanılabilir. Her insan değişik nedenlerle işlemediği bir suçu üstlenebilir. Bu nedenle günümüzde ne ben gördüm diyenler ne de ben yaptım diyenler revaçta. Varsa yoksa bilimsel deliller yani parmak izi, DNA, kıl tüy, lif ve benzeri somut veriler. Ancak soruşturmanın başlangıcında sadece görgü tanıkları varsa, üstelik bunlar çocuksa ne olacak? Yaşını başına almış kişilerin söylediklerine bile kuşkuyla yaklaşırken, çocukların söylediklerine ne kadar güvenmeli? Hele onlarla konuşanlar, usulüne uygun biçimde görüşmemiş ve yönlendirici sorularla belleklerini kirletmiş ise, çocukların anlattığına ne ölçüde inanılabileceği yıllardır tartışılır. Kriminoloji tarihi çocukların tanıklığı sayesinde aydınlatılan suçlarla olduğu kadar, onların söylediklerine dayanılarak hapsedilen, hatta idam edilen, ancak yıllar sonra masum oldukları anlaşılan talihsiz kişilerin öyküleriyle doludur. Ludwig Saaf'ın Kundakçısını Gören Küçük Gözler. 3 Şubat 2008'de Almanya'nın güneybatısındaki Ludwigshafen kentinde bir Türk'ün evinde çıkan yangını sanırım hatırlarsınız. Hani şu gazete ve televizyonlarda gördüğünüz panik içindeki annenin kavrulmasın diye pencereden attığı 2 yaşındaki yavrusunu bir Alman polisinin yakaladığı yangın. 9 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı yangının çıkış nedeni hakkında oluşan şüpheler sonucunda 50 kişilik bir araştırma heyeti kurulmuştu. Evin merdiven boşluğundaki bir bebek arabasında başlayan yangınla ilgili olarak ilk belirlemelere göre olayın kundaklama olduğu açıklanmış, ancak sorumluların aşırı sağcı gruplar olmadığı ileri sürülmüştü. Bu satırların kaleme alındığı 2011 Kasım ayında ise Alman makamları evi kundaklayanların dönerci cinayetleri olarak anılan 8'i Türk, 1'i Yunan, 9 esnaf ile 1 Alman kadın polisi öldüren aşırı sağ motifli bir terör hücresi olabileceğinden söz ediyor. Ludwigshafen yangınının 2 görgü tanığı vardı. Biri 8, diğeri 9 yaşında 2 kız çocuğu. Bunların söyledikleri arasında çelişki olduğu iddia edildi ve üzerine gidilmedi. O tarihte basına verdiğim beyanatlarda bu çocuklarla kim ya da kimler hangi sırayla, ne zaman, hangi koşullarda, hangi teknikle görüştü diye sormuş, çelişkinin gerçekten var olup olmadığı bunların yanıtında yatıyor olabilir demiştim. Daha sonraki araştırmalarımda çocuklarla polislerin görüştüğünü öğrendim. Kibriti çakanın saçı ne renkti diye sorulduğunda küçüklerden biri siyah diye cevap vermiş. Çilleri var mıydı sorusunu evet diye yanıtlamıştı. Halbuki çocuk daha çilin ne olduğunu bile bilmiyordu. Ludwigshafen kundaklaması aradan bunca yıl geçmesine rağmen hala aydınlatılamamış, masum Türklerin katilleri bulunamamışsa, bunda çocuklarla görüşenlerin aslında çocuklarla görüşme tekniklerinden bir haber olmasının çok büyük payı vardır. Her ne kadar çocukların tanıklığına genellikle cinsel taciz ve istismar davalarında başvurulsa da onlar hemen her suçun tanığı olabilir, hatta cinayetlerin bile. Ders kitaplarına geçmiş bir örnek, küçük Sera A'nın adalete katkısıdır. Chihuahua'mı gördün mü? 15 Temmuz 2002 sabahıydı. 5 yaşındaki Samantha Runion, evlerinin kapısı önünde arkadaşı Sera An ile oynamaktaydı. Bir otomobil yaklaştı, içinden bir adam çıktı, küçük kızların yanına geldi. Baksanıza, Chihuahua'mı gördünüz mü diye seslendi. Yerden yüksekliği ancak bir karış, ağırlığı 2 kilodan az minik köpeğini aramaktaydı. Samantha ağzını açıp konuşmaya başlayacaktı ki adam, kızı belinden tuttuğu gibi otomobilin içine attı. Kız çırpınırken avazı çıktığı kadar ''İmdat nineme söyle!'' diye bağırmaktaydı. Biraz sonra kızın sesi de otomobilde yok olup gitti. Sera koşarak eve döndü, annesine olanları anlattı. 10 dakika sonra polis olayın tanığı diğer küçük kızla görüşüyordu. Bir saate varmadan Samantha'yı bulmak için yollara düşünmüştü bile. Ne aradıklarını biliyorlardı. Çünkü 5 yaşındaki Sera dikkatli bir büyüğün bile veremeyeceği ayrıntılarla donatmıştı onları. Otomobil açık yeşil renkte demişti. Jantları parlak, bagajının üzerinde kocaman bir H harfi var. Siyah bıyıklı, parlak siyah saçlarını arkaya taramış. Küçük kız adamın şivesinden boyu boşuna, yaşına kadar pek çok ayrıntıyı hatırlıyordu. Anlattıklarına dayalı olarak çizilen robot resmi her yere dağıtıldı. Küçük cansız beden bulundu. Ertesi gün sesi titreyen bir adam 911'i aradı. Riverside şerifine bağlı polislere 74 sayılı karayolunun yanında küçük bir kız cesedi gördüğünü söyledi. Cesedin Samantha Runyon'a ait olduğu çabuk anlaşıldı. Otopsi tutanağına 15 Temmuz günü tecavüze uğradığı, dövüldüğü ve saatler sonra göğüs kafesine bastırılarak soluksuz bırakıldığı kaydedildi. 17 Temmuz günü boyunca radyo istasyonları, televizyonlar defalarca yayınlarını kestiler. Sakın uyuma, yemek bile yeme. Peşindeyiz ve elimizdeki her türlü olanağı kullanacak ve seni mutlaka bulacağız diyen Şerif Michael Caron'un sesinden anons geçtiler. O gün Temi Drabek adlı bir adam robot resmi gördü, polisi aradı ve katili tanıdığını söyledi. 18 Temmuz 2002'de yakınlardaki bir fabrikada ustabaşı olarak çalışan 27 yaşındaki Meksika kökenli Alejandro Avila gözaltına alındı. Adam Meksikalıydı. Küçük Sera An'ın çizdiği robot resme şaşılacak ölçüde benziyordu. O gün olay yerinden 60 kilometre uzaktaydım diyerek savundu adam. Yalan söylüyordu. Telefon kayıtları ve kredi kartı harcamalarının hepsi çocukların oynadığı eve çok yakın yerlerdi. Aslında Avila, Samantha Runyon'un ailesini tanımaktaydı. 4 yıl kadar önce ailenin üst komşusu bir kadının evinde oturmuş, kadının 9 yaşındaki kızına sarkıntılık edince araları açılmıştı. 2001'de Avila hem arkadaşının kızı hem de bir başka küçüğü tacizden tutuklanmış olsa da delil yetersizliğinden beraat etmişti. Eskiler can çıkar huy çıkmaz derdi. Ne yazık ki küçüklere karşı cinsel suça meyilli olanlar tedavi edilmedikleri takdirde bu eylemlerini tekrarlar. Eğer Avila ilk tacizlerinden sonra zorunlu tedaviye yönlendirilseydi bugün Samantha Runyon 15'inde bir genç kız olacaktı. DNA profili tutunca. Avila küçük kızı kaçırma, alıkoyma ve cinayetle suçlandı. Şerif Mike Caron'un savcı Tony Rakukas'a teslim ettiği soruşturma dosyası aleyhinde pek çok delil içeriyordu. Hem kaçırmanın olduğu evin önünden hem kızın bulunduğu yol kenarından ayrıca Avila'nın evi ve otomobilinden. Olay yerinde ve cesedin atıldığı yerdeki lastik ve ayakkabı izleri Avila'nın yeşil, Thunderbird'ünün lastikleri ve hala ayağındaki ayakkabıların tabanıyla eşleşti. Küçük kızın bedeninin üzerinden ve tırnak altından alınan örnekler Avila'nın DNA profilini tuttu. Adamın otomobilinde küçük kızın DNA'sını barındıran gözyaşı lekelerine rastladılar. Avila'nın yıllar önce tacizine uğramış 3 genç kadın gelip tanıklık etti. Avila suçsuz olduğunda ısrar etti. Baro'nun tayin ettiği avukat bayan Dennis Gregg'in savunması işe yaramadı. 16 Mayıs 2005 tarihinde bir jüri Avila'yı suçlu buldu, idamını önerdi. Bir ay kadar sonra yargıç William R. Froberg idam kararının kesinleştiğini bildirdi. Alejandro Avila halen San Francisco'ya yarım saatlik uzaklıktaki San Quentin Eyalet Cezaevinde 2.30 kadar idamlıkla birlikte infazı bekliyor. Onlarca yıl bekleyebilir. Çünkü Kaliforniya'da 1996'dan bu yana kimse idam edilmiş değil. 1852'de açılan Kaliforniya eyaletinin en eski ve idam mahkumlarını barındıran tek erkek cezaevi San Quentin'de bir gaz odası var. Ama 1996'dan bu yana infazlar ölümcül iğne ile yapılmakta. Pek çok roman, film, video ve TV dizisine konu olmuş cezaevinde son infaz 17 Ocak 2006'da gerçekleştirildi. 76 yaşındaki Clarence Ray Allen, 3 kişinin ölüm emrini vermekten suçlu bulunmuştu. Geniş hayalli küçük şeytanlar. Çocukların cinsel istismarı ve çocukların tanıklığı hakkında yazarken, her ikisini bir araya getiren bir olgudan ve 1980'lerde ABD'de başlayan, ardından dalga dalga Avrupa ülkelerine yayılan, hatta histeri boyutuna varan haksız suçlamalara dikkatinizi çekmek istiyorum. Yazımın başındaki imamla bakkalın düştüğü duruma benzer olaylardan ikisini 1691 Salem ve 1984 McMartin davaları, Doğan Kitap tarafından yayımlanan Karanlığa Yolculuk adlı kitabımdaki Küçük Bey'in Labirentleri adlı yazımda yer vermiştim. Salem davalarında cadı olduğu için asılan 14'ü kadın 19 zavallının suçlamaları kabullenemediğinden başı taşla ezilen bir adamın ve tutuklanan 150'den fazla kişiden yargılanmayı beklerken cezaevinde ölen 5'inin kaderini çocuklar tayin etmiştir. Los Angeles varoşlarında faaliyet gösteren McMartin yuvasında çocukları satanik ritüellerle istismar etmekle suçlanan 7 kişi cezaevinde uzunca bir süre tutulduktan sonra beraat etmiş, 300 kadar çocuğun yuvanın altındaki tünellerde çıplak fotoğraflarının çekildiği iddialarının doğru olmadığı anlaşılmıştı. McMartin davasının da tanıkları çocuklardı. Kadın öğretmene tacizden 47 yıl hapis. 1985 Nisan'ında bir kadın 4 yaşındaki oğlunu sağlık kontrolleri için çocuk doktoruna götürdü. Hemşire elindeki dereceyi alkolle sildi ve çocuğun anüsüne yerleştirdi. Çocuk hiç tedirgin olmadı. Tam da sınıf öğretmenimin öğlen uykusuna yattığımda yaptığı gibi dedi gülerek. Söylediklerinden rahatsız olan ve çocuğun gönderildiği yuvada cinsel tacize uğradığını düşünen hemşire durumu hemen yetkililere bildirdi. Polis sosyal hizmet uzmanlarını yanına alarak V-Care yuvasına giden çocuklarla tek tek görüşmeye başladı. 2,5 ay sonra 23 yaşındaki Margaret Kelly Michaels'ın sorumluluğundaki 51 çocuğun her birini taciz ettiği sonucuna vardılar. Çocukları kendisiyle cinsel ilişkiye zorlamak, cinsel organına tereyağı sürüp yalatmak, üzerlerine işemek, rektum ve vajinalarına çatal bıçak sokmak, idrar içip dışkı yemeye zorlamakla suçlandı. 1985 Mayıs'ında Kelly 9 saat sorgulandı, suçlamaları reddetti. Yalan makinesine bağlandı, testi geçti. Soruşturma devam etti. 11 ay süren yargılama neticesinde Kelly 1988 Ağustos'unda 20 çocuğa 115 kez cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu ve 47 yıl hapse mahkum oldu. Temyiz başvurularının sonuçlanması 5 yıl sürdü. Kelly bu süreyi parmaklıklar ardında geçirdi. Üst mahkeme polis ve yargıcın çocukların ifadesini alma biçiminin hatalı olduğunu, dolayısıyla Kelly'nin adil biçimde yargılanmadığını bildirerek kararı bozdu. Yargıç, mahkeme salonunda çocuklarla görüşürken jüri üyeleri dışarıda kapalı devre televizyondan içeride olan biteni seyretmişti. Onlarla top oynamış, zaman zaman kucağına oturtmuş, kulaklarına bazı şeyler fısıldamış, cevabını yine kulağına fısıldamalarını istemişti. Böyle bir görüşme tekniği elbette kabul edilemezdi. 75 bin dolar kefaletle Kelly tahliye edildi ve savcılığın yeniden yargılamaya gerek olup olmadığı kararını beklemeye başladı. 1,5 yıl sonra davanın yeniden görülmesinin gereksiz, suçlamaların gerçek dışı olduğu kararı verildi ve Kelly beraat etti. Yargıçlara ders olmalı. Bazı ruh hastalığı uzmanları ve cinsel suçlarla mücadele eden sivil toplum kuruluşları, çocukların cinsel taciz konusunda hiçbir zaman yalan söylemeyeceğini kabul ederler. Salem cadıları davaları gibi, McMartin ve V-Care yuva davalarında yaşanan ve yüzlerce insanın tutuklanmasına, bir bölümünün hala cezaevlerinde tutulmasına yol açan haksızlıklar, günümüzde terk edilmeye yüz tutmuş bu önyargının sonucudur. Çünkü çocuklar çok sayıda yetişkinle görüşür, üstelik bu kişiler onları farklı şeyler tarif etmeye cesaretlendirir, hatta yönlendirirse anlattıkları giderek gerçeği yansıtmaz olur. Çocukların beyinlerine yaşanmamış hatıraları yerleştirmenin mümkün olduğunu gösteren araştırmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Kısacası çocuklarla görüşmeler olayın hemen ardından ve bu konuda eğitimli profesyonellerce yapılmadığında sadece onların anlattıklarına dayanarak birileri suçlanır ve mahkum edilirken bir değil bin kere düşünmek gerekiyor. 5. ayrımın sonu, sayfa 60.